Angela'nın külleri. Frank McCord.
Ayrım 23.
İşte bu çocuk yükselecek. Ne yapacakmış? Yükselecekmiş efendim. Evet çocuklar, Öklit'i öğrenmek isteyen bir çocuk kesinlikle yükselecektir. Yükseklere çıkacaktır. Nereye çıkacakmış çocuklar? Yükseklere efendim. Öklit olmasaydı matematik de olmazdı. Öklit olmasaydı şuradan şuraya gidemezdik. Öklit olmasaydı bisikletlerin tekerlekleri olmazdı. Öklit olmasaydı Aziz Joseph bir marangoz olamazdı. Çünkü marangozluk geometridir ve geometri marangozluktur. Öklit olmasaydı bu okul inşa edilemezdi. Paddy Closey arkamdan "Sıçmışım Öklit'e" diye mırıldanıyor. Nokta öfkeyle "Adın ne senin?" diye bağırıyor. "Closey efendim." "İlk adın ne?" "Paddy efendim." "Paddy ne?" "Paddy efendim." "Pekala Paddy. Mr. McCord'a ne diyordun?" "Efendim, diz çöküp Tanrı'ya Öklit'i bizlere bağışladığı için şükranlarımızı iletmemiz gerekir." diyordum. "Eminim öyle diyordun. Ama yalan söylediğini görebiliyorum. Çenen uzuyor." "Neyi görebiliyormuşum çocuklar?" "Yalanı efendim." "Yalanı nasıl görüyormuşum çocuklar?" "Burnundan efendim." "Neresinden neresinden?" "Burnundan efendim, burnundan." Çocuklar, Öklit Yunanlıydı. "Klase, Yunan nedir yavrum?" "Bir yabancı efendim." "Klase, sen biraz yarım akıllısın galiba." "Brandon, sen Yunanlı nedir biliyor musun? Söyle bakalım." "Öklit Yunanlıdır efendim." Nokta yine Öklit'e gülümsüyor ve Klose'ye Brandon'ı örnek almasını söylüyor. "O Yunanlı nedir biliyor." Nokta tahtaya dönüp yan yan iki çizgi çiziyor. "Çocuklar, bunlar paraleldir." Paralel çizgilerin sihirli yanı, hiçbir zaman hiçbir noktada kesişmeden böylece uzayıp gitmeleridir. Sonsuza dek uzatılırsa, Tanrı'nın omuzlarına kadar erişse bile bu iki çizgi yine de birleşmez. Bir Alman Yahudisi bu paralel çizgilerle ilgili fikirleriyle dünyayı alt üst etse de bu çizgiler birleşmez. Noktayı dikkatle dinliyoruz ve Almanların bütün ülkelere bombalar atmasıyla paralel çizgilerin ne ilgisi olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kimse kalkıp soru sormaya cesaret edemiyor ama Brandon sorabilir diye düşünüyoruz. Artık Nokta'nın gözdesi oldu ve istediği soruyu sorabilir. Dersten sonra Kuyukli'ye ertesi gün Nokta'ya Almanlar her yeri bombalarken Öklit'le bu sonsuza kadar giden çizgilerin ne anlamı olabileceğini sormasını söylüyoruz. "Brandon, bu adamın gözdesi falan olmayı ben istemedim." diyor. "Soru moru sormam. Bu soruyu sorarsa Nokta'nın tepesinin atacağından korkuyoruz. Biz de diyoruz ki eğer soruyu sormazsan bizim tepemizi atar." Ertesi gün Brandon elini kaldırıyor, Nokta gülümsüyor. "Almanlar her yeri bombalarken Öklit'le bu sonsuza kadar giden çizgilerin ne anlamı kalıyor efendim?" Nokta'nın yüzündeki gülümseme uçup gidiyor. "Ah Brandon, ah Brandon Quigley, ah çocuklar." Sopasını kürsüye bırakıp gözlerini yumuyor. "Öklit'in ne anlamı kalıyor ha?" "Çocuklar, Öklit olmasaydı bizler cennete gidemezdik. Öklit olmasaydı şimşekler çakmazdı. Öklit bize erdem getirmiştir. Güzellikleri ve zarafeti getirmiştir." "Ne getirmiş çocuklar?" "Erdem efendim." "Başka?" "Güzellikler efendim." "Başka?" "Zarafet efendim." "Öklit kusursuzdur ve yaptığı işler büyüktür. Bunu anlayabiliyor musunuz çocuklar?" "Anlayabiliyoruz efendim." "Pek sanmıyorum çocuklar. Öklit'i sevmek bu dünyada yalnız olmak demektir." Ve sonunda gözlerini açıyor. Gözleri yaşlı. O gün Closey okuldan çıkarken 5. sınıfın öğretmeni Mr. Odea onu durduruyor. "Senin adın ne?" "Closey efendim." "Kaçıncı sınıftasın?" "4. sınıfta efendim." "Closey, söyle bakalım. Öğretmeniniz size Öklit'ten bahsediyor mu?" "Evet efendim." "Ne diyor peki?" "Öklit Yunanlıdır diyor efendim." "Elbette Yunanlı moron. Başka ne diyor?" "Öklit olmasaydı okulumuz olmazdı diyor." Tahtaya bir şeyler çiziyor mu peki?" "Tanrı'nın omuzlarına kadar birleşmeyen çizgiler çiziyor efendim." "Aman Tanrım, hadi sen git." Ertesi gün sınıfın kapısı önünde bir gürültü kopuyor. Mr. Odea bağırıyor. "Çık dışarı O'Neil, pis korkak, alçak herif seni, çık dışarı." Kapının camı kırık olduğu için ne dediğini gayet net bir şekilde duyabiliyoruz. Okulun yeni müdürü Mr. O'Halloran, sakin olun Mr. O'Day diyor. Lütfen kendinize hakim olun. Öğrencilerin önünde böyle şeyler yapmamalısınız. O halde bu adama geometri derslerini kesmesini söyleyin Mr. O'Halloran. Geometri 5. sınıfta okunur, 4. sınıfta değil. Geometri benim dersimdir. O çarpma bölme öğretsin ve Öklid'i bana bıraksın. Bu sersem adamın kürsüden elma kabuklarını dağıtıp çoluk çocuğu ishal etmesinden bıktım zaten. Ona Öklid'in bana ait olduğunu söyleyin Mr. O'Halloran. Yoksa onu... Mr. O'Halloran, Mr. O'Day'ı susturup sınıfına gönderiyor ve Mr. O'Neill'i dışarı çıkarıyor. Bakın Mr. O'Neill, size Öklid'den uzak durmanızı daha önce de söylemiştim. Evet, söylemiştiniz Mr. O'Halloran. Bunu her gün yediğim elmamı da yememem gerektiğini söyleyebilirsiniz. Mr. O'Neill, tekrar ediyorum, Öklid yok. Mr. O'Neill sınıfa döndüğünde yine gözleri yaşlı. Çocuklar diyor, eski Yunan'dan bu yana çok az şey değişti. Barbarlar hala kapımızın önünde. Eski Yunan'dan bu yana ne değişmiş çocuklar? Mr. O'Neill'in her gün elma soymasını izlemek bir işkence. Kırmızı ya da yeşil bir elma. Mr. O'Neill kabuklarını döndüre döndüre soyuyor ve eğer ön sıradaysanız burnunuza nefis bir koku geliyor. Eğer o gün derste iyi bir öğrenci olmuşsanız kabukları size veriyor ve sınıfta yiyorsunuz. Çünkü bahçede diğer çocukların sizi rahat bırakmayacağını biliyor. Versene, bir lokma versene diye kabukları çekiştirirler. Sonunda size kabuğun posası kalır. Bazı günler çok zor sorular soruyor ve elmayı dosdoğru çöpe atıyor. Sonra başka sınıftan bir çocuk çağırarak çöp sepetini aşağı gönderiyor. Çocuk onu kömürlüğe atıyor ve elma ateş tutuşturmak için kullanıyor. Ya da elmayı hademe Nelly Ahern'a veriyor ve çantasına koyup götürmesini söylüyor. Nelly'ye elma kabuklarını fareler yemeden saklaması için yalvarıyoruz. O da işi başından aşkın olduğu için bize bağırıyor. Mr. O'Neill elmayı çok yavaş yavaş soyuyor ve odanın içinde tatlı tatlı gülümseyerek dolaşıyor. Bizimle şakalaşıyor. Bunu şu penceredeki güvercinlere mi versem? Ne dersiniz çocuklar? Hayır efendim, güvercinler elma yemez diye kuleseye atılıyor. Hemen etrafı pisletirler, sonra bahçede kafamıza. Kuleseye, sen Moron'un tekisin. Moron nedir biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Senin ana dilin olan İrlanda dilinde aptal demektir. Kuleseye neymiş çocuklar? Moronmuş efendim. Kuleseye, Mr. O'Day'a da bana aynı şeyi söylemişti efendim diyor. Mr. O'Neill elma dilinde sorularını sormaya devam ediyor. Hadi bakalım, bilenler el kaldırsın. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı kimdir? Böyle bütün moronların cevap verebileceği bir soru sorduğu zaman hepimiz bozuluyoruz. Herkes birden Roosevelt diye bağırıyor. Pekala Malçey, İsa çarmıha gerildiğinde yanı başında kim vardı? Malçey, biraz ağır. 12 avarisi efendim. Molçey, moron İrlanda dilinde ne demektir? Aptal efendim. Peki sen nesin Molçey? Moron efendim. Fintan Slater elini kaldırıyor. Ben biliyorum efendim. Fintan bu sorunun cevabını tabii ki bilecek. Annesiyle her pazar kiliseye gidiyor. Mrs. Slater dindarlığıyla tanınıyor. O kadar dindar ki kocası kaçıp Kanada'ya ağaç kesmeye gitmiş ve bir daha adamdan hiçbir haber alınamamış. Fintan her gece annesiyle bir sürü duaları okuyor. Katolik derneğinin çıkarttığı her kitabı alıp duaları ezberliyorlar. Yağmur çamur demeden her pazar kiliseye gidiyorlar ve günah çıkarmak için her cumartesi Cizvit papazlarını ziyaret ediyorlar. Cizvit papazları akıllı günahlarla ilgileniyorlar. Öyle içki içmek, cuma günleri et yemek, küfretmek gibi sıradan günahlarla değil. Slattery'ler Catherine sokağında oturuyorlar. Mrs. Slattery başına ne gelirse Tanrı'ya dua eder. Bacağı kırılsa, kahve dökülse, o olsa, bu olsa buna da bir dua okuyayım diyor. Kesinlikle cennete gitmeye kararlı. Fintan'ın da annesinden farkı yok. Bahçede onu diyecek olsanız bağışlayıcı bir gülümsemeyle bunun için bir dua edeceğim diyor. Tanrı ikimizi de affetsin. Okuldaki çocuklar Fintan'ın kendileri için dua etmesini hiç istemiyorlar. Bak, benim için dua ettiğini görürsem kafanı patlatırım diye kızıyorlar ona. Fintan büyüyünce aziz olmak istiyor. Aslında bu çok komik. Çünkü aziz olmak için insanın önce ölmesi gerekir. Torunlarımızın Aziz Fintan'ın resmini dua edeceğini söylüyor. Büyük bir çocuk da benim torunlarım senin resmine işeyecek diyor. Fintan sadece gülümsüyor. Fintan'ın kız kardeşi 17 yaşında İngiltere'ye kaçmış. Herkes Fintan'ın evde kız kardeşinin bluzlarını giydiğini biliyor. Pazar günleri kilisede güzel görünmek için cumartesi gecesinden ablasının maşasıyla saçlarını kıvırdığını da. Eğer kilisede karşılaşacak olursak saçlarım harika değil mi Frankie diye soruyor. Harika sözcüğü çocuklardan hiçbirinin kullanmadığı bir sözcüktür. İsa çarmıha gerildiğinde yanında kimin bulunduğunu elbette bilecek. Herhalde ne giydiklerini ve kahvaltıda ne yediklerini de biliyordu. Nokta ona gel ödülünü al Fintan diyor. Fintan ağır ağır kürsüye yürüyor ve çakısıyla elma kabuklarını küçük küçük parçalara bölüyor. Hepimiz ağzımız açık onu izliyoruz. Kabukları ağzına tıkıştırmıyor. Sonra da efendim diyor, elmamı paylaşmak istiyorum. Elmanı mı diyor nokta. Hayır Fintan, sadece kabuğunu alıyorsun. Sen asla bir elmayı hak edecek kadar yüksekte değilsin. Olacağın da yok. En azından benim elmamı. Demek ödülünü paylaşmak istiyorsun. Doğru mu duydum? Doğru duydunuz efendim. Quigley, Closey ve McCourt'a birer parça vermek istiyorum. Neden Fintan? Onlar benim arkadaşlarım efendim. Çocuklar birbirlerini dürtüyorlar. Ben utanıyorum. Bahçede benimle dalga geçecekler. Saçlarını iyi kıvırdın mı McCourt? Ne diye bu sersem benim arkadaşım olduğunu söylüyor. Çocuklar bana kız kardeşinin bluzunu da giyiyor musun derlerse kız kardeşim yok dememin bir anlamı yok. Olsaydı giyerdin nasıl olsa diyorlar. Okul bahçesinde fazla şansınız yoktu çünkü her dediğinize cevap yapıştıracak biri çıkar. Her cevap verinin burnuna bir yumruk atacak olsanız sabahtan akşama kadar sağa sola yumruk atmak zorunda kalırsınız. Oakley, Fintan'ın uzattığı bir parça elma kabuğunu alıp teşekkür ediyor. Sıra Closey'di. Sınıfın en kabadayısı ve en irisi. Eğer o teşekkür ederse ben de edeceğim. Closey elma kabuğunu alıp çok teşekkür ederim Fintan diyor ve kıpkırmızı kesiliyor. Ben de çok teşekkür ederim Fintan diyorum. Kızarmamak için kendimi sıkıyorum ama elimde değil. Bütün çocuklar pis pis gülüyorlar. İçimden hepsini gebertmek geliyor. Okul dışında çocuklar Fintan'a sataşıyor. Fintan, o harika saçlarını kıvırmaya mı gidiyorsun? Fintan gülümseyerek bahçe merdivenlerini çıkıyor. 7. sınıftan bir çocuk Petri Close'ye sen de kel olmasaydın saçlarını kıvırmaya bayılırdın ama anan kafanı kazatıyor değil mi diye laf atıyor. Kes sesini diyor Pedi. Ne o, kafamı tutuyorsun? Pedi bir yumruk sallıyor ama büyük çocuk Pedi'nin burnuna bir koyuyor. Pedi yere düşüyor. Ağzından burnundan kanlar geliyor. Büyük çocuğa girişiyorum. Boynumdan tuttuğu gibi kafamı duvara çarpıyor. Gözümün önünde yıldızlar uçuşuyor. Pedi eliyle ağzını kapatmış ağlayarak kaçıyor. Büyük çocuk beni de onun peşi sırayı tekliyor. Fintan o arada bizi görüyor. Francis ne oldu? Ah Francis. Patrick sen niye ağlıyorsun? Pedi açım diye daha beter ağlamaya başlıyor. Kimseyi dövmeye gücüm yetmiyor. Kendimden utanıyorum. Fintan Pedi diyor. Gel bize gidelim. Annem yiyecek bir şeyler hazırlar. Pedi hayır diyor. Burnum kanıyor. Merak etme, annem burnuna bir tampon koyar ya da ensene bir anahtar ister. Frenchie sen de gel. Sen de her zaman aç dolaşıyorsun. Yok Fintas. Hadi Frenchies gel peki. Fintanların evi bir kiliseye benziyor. İsa'nın ve Meryem'in kutsal kalplerinin tabloları var. İsa yine dikenli tacıyla kanlar ve alevler arasında. Başı yana sarkmış acı çekiyor. Meryem'in kalbi de o dikenli taç olmasa güzel görünecek. Onun da başı yana sarkmış çünkü oğlunun öleceğini biliyor. Bir başka duvarda kahverengi cübbeli bir erkek resmi var. Tepesinde kuşlar oturmuş. Francis bu kim biliyor musun diye soruyor Fintan. İşte Assisi Azizi Francis bu. Senin azizin bu. Bugün ayın kaçı biliyor musun? 4 Ekim. Evet ve Aziz Francis'in ziyafet günü. Ondan ne isterseniz verin. Bugün bunun için sizi çağırdım. Oturun çocuklar. Mrs. Slattery elinde tesbih ile geliyor ve Fintan'ın yeni arkadaşlarıyla tanışmaktan mutlu görünüyor. Birer peynirli sandviç ister misiniz diye soruyor. Ah Patrick, burnuna ne oldu? Elindeki tesbihin ucundaki haçla Pedi'nin burnuna koyuyor ve bir dua okuyor. Bu tesbihin baba tarafından kutsandığını söylüyor. Bir nehrin sularının akışını bile durdurur. Patrick'in burnunun kanaması da hemen duracak. Fintan bir şey yemeyeceğini çünkü Patrick'le beni döven çocuk için dua edeceğini söylüyor. Mrs. Slattery oğlunu alnından öperek, "Ah, sen biraz ısın yavrum," diyor ve bize dönüyor. "Sandviçlerinizi ağırdan ister misiniz çocuklar?" "Ben bayılırım," diyorum. "Pedi bilmem," diyor. "Hayatımda sandviç görmedim." Buna hepimiz gülüyoruz. O yaşına gelmiş bir insan nasıl hiç sandviç görmemiş olabilir diye düşünüyorum. Sandviçlerimizi yiyip çaylarımızı içiyoruz. Pedi tuvalete gitmek istiyor. Fintan onu yatak odasından arka bahçeye geçiriyor.
Ayrım sonu.